acaba? Kur'an'a geçit yok diyorlar. Bir defa okudular mı acaba bu kitabı? Kainat kitabını okuyan adam muvahhid olur. Siz kendinizi değiştireceksiniz. Başınızdakileri sadece 4-5 yılda bir verdiğiniz reylerle değiştirmek de olmaz yani. Aile hayatınızdan toplumsal hayatınıza kadar bütün meselelerde Allah'a itaat edeceksiniz. İşte o zaman Allah'ın dediği şekilde bir toplum meydana getirdiğinizde güçleneceksiniz ve sözünüz geçerli olacak dünyada.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Hud suresinde Allah azze ve celle Nuh aleyhisselam'ın kıssasından sonra Hud aleyhisselam'ın kıssasına başlamış idi. Kur'an-ı Kerim namazı, zekatı, orucu, haccı tafsilatıyla anlatmaz ama peygamberlerin mücadelesini bütün tafsilatıyla anlatır. Namazın tafsilatını peygamberden öğrenin der, ona bakın, ondan alın, ona itaat edin. Zekatı öyle, orucu, haccı öyle. Haram olan şeylerin de tafsilatını yine peygamberden öğrenmeyi bize emreder. Fakat peygamberlerin mücadelesini bizzatihi Allah Azze ve Celle anlatır. Sayfalarca Kur'an'da en çok zikredilen mesele peygamberlerin kıssalarıdır. Ve Allah Azze ve Celle peygamberlerin kıssalarıyla kendi davasının ne olduğunu öğretir bize. Hem peygamberlerin hepsinin aynı dava için gönderildiğini, aynı mesajı getirdiklerini, tarih boyunca peygamberler kafilesinin, dava erlerinin, tevhid mücadelesi veren büyüklerin hepsinin aynı dava için gönderildiğini anlatır. Hem davalarının aynı olduğunu, hem onların üslubunun aynı olduğunu, aynı metodu takip ettiklerini, hiçbirinin dininden taviz vermediğini, hiçbirinin insanları aldatmadığını, hiçbirinin insanlara başka bir şey söyleyip de ondan sonra tevhide işi çevirmediğini, hepsinin dürüstçe davrandıklarını anlatır bize. Eğer peygamberler sadece insanları şekilsel bir takım ibadetlere davet ediyor olsaydılar, o takdirde bu kadar mücadele etmelerine gerek yoktu. Eğer Peygamberimiz insanları sadece namaz kılmaya, oruca davet ediyor olsaydı, ahlak kurallarına davet ediyor olsaydı, dini sadece Allah'ın varlığını anlatmak, ona şekilsel bir takım ibadetler yapmak ve ahlak kuralları şeklinde anlatmış olsaydı, bu kadar mücadele etmesine de gerek kalmayacaktı. Ama hiçbir peygamberin davası bunlar olmamıştır. Zaten bütün peygamberlerin milletleri, kavimleri Allah'ın varlığını biliyorlardı ama Allah Azze ve Celle'yi Rab olarak tanımak istemiyorlardı. Sadece yaratıcı olarak kabul ediyorlardı ama Allah'ın yeryüzüne müdahalesini istemiyorlardı. İşte Nuh Aleyhisselam da milletine aynı şeyi söyledi. Ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Ey milletim, Allah'a ibadet edeceksiniz, itaat edeceksiniz. Ondan başka itaat edilecek bir merci yoktur. O böyle söyledi. Aradan bir zaman geçti. Şu anda ele almış olduğumuz Hud Aleyhisselam gönderildi. Ad kavmine gönderilen Hud peygamber. O da aynı şeyleri söyledi. Ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Ey milletim, Allah'a kulluk edeceksiniz sadece. Ondan başka ilahınız yok. Mesaj aynı mesajdı. Üslup aynı üsluptu. Yöntem aynı yöntemdi. Hareket metodu aynı hareket metoduydu. Zaman değişmişti, şartlar değişmişti, insanlar değişmişti, ırklar değişmişti. Krallar değişmişti ama o değişmemişti. O metot hiçbir zaman değişmedi. Ya kavmi abudullah ma lekum min ilahin gayru. Ey kavmim, bunlar farklı lisanlarda konuşuyorlardı ama Allah Azze ve Celle onların konuşmasını Arapça'ya tercüme ederek bize söylüyor. Hepsinin mesajını aynı kelimelerle Allah tercüme eder bize. Ta ki anlayalım diye. Hepsi aynı şekilde konuştular. Hiçbirisi farklı bir dava ortaya koymadılar. Hepsi yeryüzünde Allah'ın dediğinin olmasını savundular. Hiçbirisi sadece Allah vardır demedi. Allah'tan başka ilah yoktur dediler. Allah vardır demeye gerek görmediler. Zaten Allah'ın varlığını herkes biliyordu. Peygamberler Allah vardır demek için gönderilmemişlerdir. Onlar ibadeti şekilsel bir takım şeylere indirgememişlerdir. Onlar ibadeti geniş manasıyla ele almışlar. Bütün bir hayatı içine alan bir kavram olarak ele almışlardır. İbadet 24 saati içine alan bir kavram. Allah'ın kanunlarına göre çalışırsanız, onun dediği şekilde kazanırsanız o da ibadet sayılıyor. Allah'ın kanunlarına göre aile kuracak olursanız evlenmeniz ibadet sayılıyor. Allah'ın kanunlarına göre hanımınızla birlikte olmanız bile ibadet sayılıyor. Allah'ın kanunlarına göre ne yaparsanız ibadet sayılır. Allah'ın kanunlarına göre hırsıza ceza verirseniz ibadet sayılır. Allah'ın kanunlarına göre bir kadına harama bakmazsanız ibadet yapmış sayılırsınız. Allah'ın kanunlarına uyduğunuz zaman bütün hayatınız, 24 saatiniz ibadet hükmüne geçer. Sadece bir takım şekilsel ibadetler değil yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Adi bin Hatem'e ibadetin manasını açıklarken öyle demişti. O sizin reisleriniz, alimleriniz, rahipleriniz, onlar size Allah'ın helallerini haram yapıyorlardı ey ehli kitap. Ey Yahudi ve Hristiyanlar, ey Adi bin Hatem, o reisleriniz ve alimleriniz size Allah'ın helallerini haram yaptılar. Haramları da helal ettiler. Siz de onlara uymadınız mı? Evet dedi. Onların helal dediğine helal, haram dediğine haram demediniz mi? Evet dedi Adi bin Hatem. Allah Resulü buyurdu ki işte bu yaptığınız itaat onlara ibadetin ta kendisidir. İbadeti geniş manasıyla açıklıyordu Allah Resulü. Sadece eğilme, kalkmak gibi, namaz gibi, oruç gibi bir takım ibadetler olmadığını söylüyordu. Birileri Allah'ın yasakladığı bir şeyi serbest bırakacak olursa, birileri de Allah'ın
helal ettiği, farz ettiği, serbest bıraktığı bir şey yasaklayacak olursa, Allah'ın dünyasında benim dediğim olacak demeye kalkarsa, Allah'ın hükümlerini değiştirmeye kalkarsa, Allah'a karşı meydan savaşı açmıştır ve o artık insanlara sizin Rabbiniz ben demiş olmaktadır. Allah'a değil bana itaat edeceksiniz demiş olmaktadır. İsterse bunu açıkça ifade etmesin. Yapmış olduğu şey budur. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olması adaletin gereği değil midir? İşte o yüzden Hud aleyhisselam da öyle söylüyordu. Bütün peygamberler aynı şeyi söylediler. Beni de sizi de yaratan Allah'a kulluk etmelisiniz dediler. Yani sizi yaratan da aynı Allah. O halde benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz. Sadece ona kulluk etmelisiniz. Onun dışında kullara kulluk etmemelisiniz. Peygamberlerin hepsinin verdiği mesaj buydu. Dinin temelinde farklılık yok. Belki şeriatında, kanunlarında bir takım farklılıklar olmuştur. Oldu da Musa Aleyhisselam'a verilen şeriat ile Efendimiz'e verilen arasında ufak tefek farklar olabilir. Olmuştur. Cumartesi günü onlara balık avlamak yasaktı, bize serbesttir. Namazın belki kesin olarak bir bilgi gelmemişse de belki Musa Aleyhisselam'a emredilen namaz günde 5 vakit değil belki de 2 vakit idi. Bir rivayette öyle söyleniyor. Her ne ise bu gibi meselelerde ufak tefek farklılıklar olur. Bunlar önemli değil. Ama hiçbir zaman dinin temelinde bir farklılık olmamış. Ve dinin anlatım üslubunda da bir farklılık olmamış. Ve Allah'ın bütün peygamberleri cesaretli bir şekilde aynı mesajı anlatmışlardır. Hud aleyhisselam onlara gelin diyordu, Allah'tan başka bütün ilahları terk edin. Gelin özgürleşin. Gelin nefsinize kul köle olmayın. Gelin insanlara da kulluk yapmayın. Ben sizin özgürleşmenizi istiyorum. Allah'a kulluk yapmanızı istiyorum. Allah'a kul olduğunuz zaman özgür olacaksınız. Şerefinize yakışır bir şekilde kulluk yapmış olacaksınız. Aksi halde insanlık şerefine uymayan hareketler yapacaksınız. Kula kulluk yapacaksınız. Melekler size secde etmişken siz insanlara köle olacaksınız. Allah'a kul olmaktan kaçınıyorsunuz. Halbuki Allah'a kul olmayanlar kullara kul olurlar. Allah'a kul olmayanlar nefislerine kul olurlar. Allah'a kul olmayanlar şeytana kul olurlar. Mutlaka bir şeylere kul olurlar. Kulluktan kurtulmanız mümkün değil. Allah'a kul olsanız şerefli bir kulluk yapmış olacaksınız. Çünkü o kainatın sahibi. Şeytan bile Allah'a secde ediyordu. O çünkü kainatın sahibiydi. Her şeyin yaratıcısı oydu. İnsanın kendisini yaratana kulluk etmesi onun şerefinden bir şeyler götürmez. İnsanın kendisinin yaratıcısına kulluk etmesi, kainatın sahibine kulluk etmesi, her şeyin sahibinin dediği olsun demesi, onun dediği gibi bir hayat sürmesi onun şerefinden bir şeyler götürmez. Ama kendisi gibi kul olanlara kulluk yapması onun şerefini 5 para eder. Hem ahiretini kaybeder hem de dünyasını kaybeder. Dünyada da şerefini kaybetmiş bir varlık olur. Huzurunu kaybeden bir toplum meydana gelir. Çünkü Allah'ın dünyasında benim dediğim olacak diyenler insanlara huzur vermediler. İnsanlara ahlakı veremediler. Allah korkusunu da veremediler. O yüzden onların hakim olduğu toplumlarda emniyet ve huzur da kalmadı. Medeni de olamadı insanlar. Hayvandan aşağı bir noktaya düştüler. Bugün o medeniyetlerin çocukları öyle şeyler yapıyorlar ki onların yaptığını hayvanlar yapmaz. İnsanları bu noktaya getirdiler. Halbuki Hud aleyhisselam diyordu ki gelin sadece Allah'a itaat edin. Çünkü o sizi sizden daha iyi tanır. Ona itaat edecek olursanız o zaman hem medeni olmuş olacaksınız hem de huzurlu bir toplum meydana getireceksiniz. Aynı zamanda ahiretiniz de kazanmış olacaksınız. Gelin diyordu, kullara kulluk yapmayın, onlar sizi idare etmeyi bilmezler. Gelin, diktatörlere kulluk yapmayın. Allah'ın Resulü Hud aleyhisselam onları Allah'a itaate davet ediyordu. Ama yalnız Allah'a itaate davet ediyordu. Onun dışında başka bir şeye itaat etmeyeceklerdi. Ben sizden bir ücret istemiyorum diyordu bu anlattıklarımdan dolayı. Benim ücretim Allah'a aittir diyordu. Gelin diyordu, Allah'a teslim olun. O zaman özgürleşeceksiniz. O zaman sağlıklı bir toplum meydana gelecek. Gelin dedi, mağfiret dileyin Allah'tan. Tövbe edin Allah'a. Estağfurullah deyin. Her biriniz tövbe istiğfar edin, ondan sonra da Allah'ın mağfiretini dileyin. Estağfurullah deyin, sonra da tövbe edin ve etubu ileyh deyin. Her gün estağfurullah ve etubu ileyh deyin ama sadece lafta deyin. Bunu anlayarak söyleyin, geçmiş hayatınızı terk etme maksadıyla söyleyin. Dün peşinden gittiklerinizi terk etme maksadıyla söyleyin. Estağfurullah deyin, Rabbim senin mağfiretini istiyorum. Ve etubu ileyh deyin. Döndüm geçmiş hayatımdan, bıraktım eski hayatımı. Bıraktım o sahte ilahları. Bıraktım senin yerine koyduğum, peşine düştüklerimi bıraktım. Yalnızca sana tabi olmaya karar verdim. Senden daha iyi kimse insanı tanıyamaz. Sen kainatın da sahibisin, insanın da. Senin kanunlarına uyacak olursam kainatla da barışık olurum. Bütün mahlukatla da barışık olurum. Ve ben kendimle de barışırım. İnsanlarla da barışık olurum. Çünkü sen beni de tanıyorsun, insanları da. Kalbimin derinliklerinde neler var? Sen beni benden iyi bilirsin. Ben tövbe ediyorum. Dün başkalarının izinden gittim Rabbim. Başkalarının koyduğu prensipleri kabul ettim. Ve etubu ileyh, ona tövbe ediyorum, Allah'a tövbe ediyorum deyin. Hud aleyhisselam öyle söylüyordu. Gelin estağfurullah ve etubu ileyh deyin. Ama sadece laf olarak değil. Hayatınızı değiştirmek maksadıyla bunu söyleyin. Dünkü hayatınızda artık bırakacağınıza söz verin. Ve dün insanlara kulluk yapıyordunuz. Şimdi Allah'a kulluk yapacağınızı düşünerek bu sözü söyleyin. İşte o zaman diyordu Allah size, gökten bol bol yağmur indirecek, göreceksiniz. Ve sonra sizin kuvvetinize kuvvet katacak, göreceksiniz. Kuvvetinize kuvvet katacak. Hem gönderdiği yağmurlarla tarımı geliştirecek. Bu şekilde hem zenginleşeceksiniz, hem de Allah Azze ve Celle size huzur verecek. O tatmamış olduğunuz o manevi lezzetleri tadacaksınız. Huzuru tadacaksınız. Şu anda toplumunuzda huzur yok. Kardeş kardeşi öldürüyor. Bir serseri giriyor bir okula, herkesi tarıyor. Diğerleri esrar satıyor. Birileri onlardan esrarı satın alıyor. Diğerleri evlere giriyor, kapıları kırıyor. Arabalarınıza alarm üstüne alarm takıyorsunuz. Allah'a itaat edin ki kuvvetinize kuvvet katsın. Allah'a itaat edin ki bu dünyada da huzurlu olasınız. Toplumunuzda anarşi olmasın, kardeş kardeşi öldürmesin. Irkçılık yapmayın, Allah'a itaat edin ki bir başkası da irkçılık yapmasın. Onları başkaları kullanmasın. Düşmanlarınız aranızı bozmasın. Allah sizin kuvvetinize kuvvet katsın. Ama Allah Azze ve Celle bu ayetiyle bir topluma ne zaman kuvvet verir, hangi şartlar gerçekleştiği zaman kuvvet verir, onu da açıklamış oluyor. Bir toplumun kuvvetlenebilmesinin şartları nedir? Allah ne zaman bir toplumu kuvvetlendirir? Nasıl ki fizik kanunları var, nasıl ki su aşağıya doğru akıyor. Allah böyle kanunlar koymuş. Aynı şekilde toplumlar için de koyduğu kanunlar var. Nasıl ki buyurmuş, اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ Allah bir milleti değiştirmez. Ancak o millet kendi nefislerini değiştirdiği zaman Allah da onlara verdiği nimetleri değiştirir. Başka türlü değil. Siz kendinizi değiştireceksiniz. Başınızdakileri sadece 4-5 yılda bir verdiğiniz reylerle değiştirmekle olmaz yani. Kendinizi değiştireceksiniz. Nefislerinizi değiştireceksiniz. Oylarınızı değiştirmekle olmuyor yani. Nefislerinizi değiştirdiğiniz zaman Allah da size verdiği nimetleri değiştirecek. İşte o zaman kuvvetinize kuvvet katacak Allah. Allah bunu söz vermektedir ve Allah sözünden dönecek değildir. Demek ki bir topluma Allah'ın kuvvet vermesi o toplumun Allah'tan mağfiret dilemesi, af dilemesi ve tövbe etmesiyle mümkündür. Demek ki Allah'ın kuvvet vermesinin kanunu budur. Tövbe etmeyenlere Allah Azze ve Celle kuvvet vermez. Ama kafirlere verdiği kuvvete ne demeli? O geçici bir kuvvettir. Allah Azze ve Celle onlara bu dünyada yaptıklarını tas tamam öderiz buyuruyor. Dünyayı isteyenlere ahirette bir şey vermemek için dünyada hepsini veririz buyuruyor. Sebebini açıklıyor bize. Neden kafirlere veriyor? Sebebini açıklıyor bize. Onlara ahirette bir şey vermemek için. Allah adalet sahibidir. Onların da yaptığı şeylerin karşılığını vermesi lazım. Ama ahirette onlara vermemek için bu dünyada verir. Ve hem onlara vermiş olduğu şey aynı zamanda geçici bir şeydir. Aynı zamanda onlar her ne kadar madden güçlü olsalar bile yine de manen çürük bir vaziyettedirler. Aile diye bir şey kalmamıştır onlarda. Boşananların sayısı evlenenlerden çoktur. Onların dostları kalmamıştır, huzursuzdurlar. Onların dostları köpekleri olmuştur artık. Arkadaşları, akrabaları kalmamıştır. Birisi girer bir mektebe, herkesi öldürür. Onların toplumları işte böyle bir toplumdur. Uzaya gitseler ne ifade eder? Parkları, bahçeleri olsa ne ifade eder? Huzurları yoktur. Esas itibariyle zayıftırlar. Ama maddi güçleri onları güçlü göstermektedir. Müslümanlar bir gün bu meselenin farkına varacak olurlar da, gücün onunla olmadığını anlayacak olurlarsa, işte o zaman kendilerinin güçlü olduğunu farkına varacaklar ve o zaman kafirin güçsüz olduğunu da farkına varacaklar. Ey Resulüm, ey Hud, onlara böyle söyle. De ki Allah'ın size güç ve kuvvet vermesini istiyorsanız evvela tövbe istiğfar edeceksiniz. Demek ki bugün de Allah Azze ve Celle'nin Müslümanlara güç ve kuvvet vermesini isteyenler evvela tövbe istiğfar etsinler. Tövbe istiğfardan sonra yolların eski yollarını bıraksınlar. Avrupa'nın izinden mi gittiler bu zamana kadar? Son 100-200 yıldır Avrupa'ya hayranlık içerisinde miydiler? Artık onu terk etsinler. Ve Allah Azze ve Celle'ye dönüş yapsınlar. İşte o zaman Allah onların gücüne güç katacak. Bu Allah'ın bir vaadi. Nasıl ki Allah Resulü de öyle söylemişti onlara. Mekke'nin kafirlerine gelin dedi, la ilahe illallah deyin, bütün dünya size boyun eğsin. Gelin Allah sizin kuvvetinize kuvvet katsın. Bütün peygamberler aynı şeyi söylediler. Yalnızca ahiretiniz kurtulmayacak yani. Dünyanız da kurtulacak yani. Dünyada da şeref kazanacaksınız. Tarihi bir hatırlayın, hak vereceksiniz. Tarihi hatırlayın. 500 sene evveli hatırlayın. Dininize sarıldığınız asırları hatırlayın. O asırlarda dünyada da güçlü kuvvetliydiniz. Sözünüz geçiyordu. Dünyanın süper gücüydünüz. Dünyada adaleti siz tesis ediyordunuz. O günleri hatırlayın. Tabi hatırlayamıyoruz çünkü bize öğretmediler. Bize öğretmediler. Bize atalarımızı hain olarak öğrettiler tabi. Tabi onlara kalbimizde bir sevgi kalmasın diye, kendilerinin getirmiş olduğu sistemi tamamen benimseyelim diye atalarımızı hain olarak öğrettiler. Halbuki o günlerde Allah'a da daha yakındık, dünyada da daha güçlüydük. Allah'ın bütün peygamberleri aynı üslubu kullandılar. Peygamberimiz de aynı şeyleri söylemişti. Gelin la ilahe illallah deyin. Ama bu la ilahe illallah laftan ibaret değil. Bir hayat nizamı. Hayat nizamınızı değiştireceksiniz yani. Her şeyinizi değiştireceksiniz. Kıyafetinizden tutun da evlenmenize, boşanmanıza kadar, aile hayatınızdan toplumsal hayatınıza kadar bütün meselelerde Allah'a itaat edeceksiniz. İşte o zaman Allah'ın dediği şekilde bir toplum meydana getirdiğinizde güçleneceksiniz ve sözünüz geçerli olacak dünyada. İslam davetçileri aynı üslubu kullanabilirler yani. Gelin diyebilirler, gelin Allah'a teslim olun, gelin la ilahe illallah deyin, güçleneceksiniz. Gelin la ilahe illallah deyin, gelin siz insanı Allah gibi tanıyamazsınız. Gelin Allah sizi sizden daha iyi tanır, Allah'a teslim olun. Bütün kainatı mükemmel idare eden Allah, sonsuz saydaki o galaksileri, yıldızları, gezegenleri, içindeki sonsuz saydaki mahlukatı, bu kadar mahlukatı, bu kadar zerratı mükemmel idare eden Allah, küçüğünden büyüğüne her şeyi mükemmel idare eden, yaratıcı, hay ve kayyum olan Allah, sizi mi idare edemeyecek? Gelin Allah'a teslim olun, o zaman güçleneceksiniz. Bütün peygamberler bunları söylediler. Gelin Allah'a teslim olun, güçleneceksiniz. İslam davetçiler de aynı şeyi söyleyebilirler ama insanları buna davet ederken tabii güçlenmek için gelin la ilahe illallah deyin demeyecekler. Bunun için la ilahe illallah deyin denilmeyecek. Allah'tan başka ilah yoktur zaten. O yüzden öyle söylenmesi istenilecek. Kainatın madem sahibi odur, o halde onun dediği olmalı. Onun için söylenecek la ilahe illallah. Dünyevi bir takım menfaatler için değil. Dünyada hakimiyet kurabilmek için değil. Ama bu sonuçtur. Gaye bu değil. Ama bu sonucu da haber vermekte bir mahzur yoktur. İşte Hud aleyhisselam haber veriyor. Gelin tövbe istiğfar edin. Gelin atalarınız izinle gitmeyi bırakın. O putperest atalarınızın izini terk edin. Gelin Allah'ın dediği şekilde bir toplum meydana getirin. İşte o zaman güçleneceksiniz. Hud aleyhisselam sonucu da haber veriyordu yani. Bunun için la ilahe illallah deyin demiyordu. Güçlenmek için la ilahe illallah deyin demiyordu. Ama dediğiniz zaman Allah için diyeceksiniz de fakat bilesiniz ki dünyanızı kaybetmeyeceksiniz, korkmayın. Allah'a teslim olduğunuz zaman Allah sizi dünyada da kuvvetlendirecek, korkmayın diyordu. Allah'ın Resulü de aynı şeyi söylüyordu. Gelin la ilahe illallah deyin, dünya size boyun eğsin diyordu. Bütün peygamberler aynı üslubu kullandılar. Menfaat için la ilahe illallah deyin demediler. Ama ahiretiniz için, Allah'ın rızasını kazanmak için ve Allah'tan başka ilah olmadığı için la ilahe illallah deyin. Ama bilesiniz ki acaba bunu söylersek dünyevi menfaatlerimizden mi oluruz? Acaba bütün dünya bize karşı gelir de acaba her şeyimizi kaybeder miyiz yoksa? Dünya bize tek yaydan ok atarsa, siyahıyla beyazıyla, sarısıyla kırmızısıyla hep beraber üzerimize gelirse, Haçlı seferler düzenlerlerse, Avrupa'sı Amerika'sı birleşip de İslam'a hakim kıldığımız zaman bize saldırıya geçerlerse, acaba o zaman perişan mı oluruz yoksa yeryüzünde? Hayır, Allah size söz veriyor. Allah sözünden dönecek değil. Siz bunu yaptığınız gün yeryüzünde de kuvvetleneceksiniz. İnna Allah la yuhliful mi'ad. Allah sözünden dönmemiştir, dönmez. Hud aleyhisselam onları buna davet etti. Ve sonra onlara dedi ki, böyle yapın ki Allah size kuvvet versin ve mücrimler olarak da dönmeyin. Allah'ın davasından, Allah'ın dininden dönüş yapmayın. Hiçbir deliliniz yok elinizde. Hiçbir şeye dayanmıyorsunuz. O putlardan yardım isterken yahut da o liderlerinizi putlaştırırken aslında hiçbir delile dayanmıyorsunuz. O halde dedi gelin bırakın, mücrim olmayın, günahkar olmayın dedi. Kavlu kendisine dediler ki yahut مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ اَلِيهَةٍ عَنْ قَوْلِكِ Ey Hud dediler, sen bize bir delil getirmedin, bir beyine ile gelmedin dediler. Bir mucize bize göstermedin yani. Öyle dediler, sanki mucize gösterseydi iman edeceklerdi. Halbuki Nuh aleyhisselam hatırlayın, ondan az evvel gelmişti Nuh aleyhisselam. Nuh aleyhisselam ile bu kavim, Ad kavmi yani, Ad kavmi, Ad bir adamın ismiydi. Bunların ilk atalarının adı. Nuh aleyhisselamla birlikte o gemiye binenler, onların neslinden geliyorlardı bunlar. Bunların yani atasının adı Ad idi. Nuh aleyhisselam'ın amcasının oğluydu. Nuh aleyhisselam'dan çok uzak değildi bunlar. Aralarında binlerce sene yok. O yüzden de Allah azze ve celle Hud aleyhisselam'a yeni mucizeler de vermemişti demek ki. Ayetin zahirinden anlaşılan budur. Onlar yahut da verilen mucizeleri kabul etmek istememiş de olabilirler. Çünkü Nuh aleyhisselam'a o kadar mucize verildi de kabul mü ettiler? Peygamberimize o kadar mucize verildi, kabul ettiler mi? Hazreti Musa'ya mucize verildi, kabul ettiler mi? Firavun, madem ki peygambersin, mucizeni göster diyordu. Musa aleyhisselam elindeki asayı atıyordu, asa kocaman bir ejderhaya dönüşüyordu. Böyle bir şey bir sihirbazın yaptığı görülmüş müdür? Ne o gün ne de bugün. Böyle bir sihirbaz ne o gün vardı ne de bugün var. Ne de yarın olacak. Ölüleri diriltiyordu İsa aleyhisselam. böyle bir şey bir sihirbazın yaptığı görülmüş müdür? Ne o gün oldu ne de bugün ne de yarın olacak. Buna rağmen kabul ettiler mi? Musa Aleyhisselam'ı öldürmeye kalkmadı mı Firavun? İsa'yı öldürmeye kalkmadılar mı Yahudiler? Bu mucizeler korkutmak için indirilir. İman etsinler diye değil. O peygamberin peygamber olduğuna delil olsun diye indirilir. İman etsinler diye değil. Korksunlar da, onun peygamberliğini anlasınlar da, ondan sonra ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ta ki kıyamet gününde bir mazeretleri kalmasın. Ya Rabbi biz bilemedik peygamber olduğunu demesinler. Hakikatte bir peygamberin peygamberliğini anlamak için mucizeye ihtiyaç yoktur. Bir peygamberin peygamberliğini anlamak için aslında asanın ejderha olması gibi, ölüleri diriltmesi gibi, körlerin gözünü açması gibi, elinden suların fışkırması gibi, hurma kütüğünün inlemesi gibi, gökteki ayın yarılması gibi, aslında bu gibi mucizelere ihtiyaç yoktur. Ama Allah Azze ve Celle kıyamet gününde hiçbir mazeretleri kalmasın diye onları da verir. Peygamberimize de gelip ondan da bir takım mucizeler istiyorlardı. Sanki hiç mucize görmemişlerdi gibi. Sanki hiç mucize görmemişler. Halbuki nice mucizeler gördüler. Ama her seferinde bir şeyler bahane ettiler. Kimi zaman sihirbaz dediler, kimi zaman başka bir şey dediler. Ve diyorlardı ki ya Muhammed eğer Allah'ın peygamberiysen o zaman şu dağlara Allah'a dua et de şu dağları açsın etrafımızdan. Bir ova meydana getirsin burada, bu çöl ovaya dönüşsün. Bu dağlar uzaklaşsın, büyük bir ova meydana gelsin burada. Irmaklar aksın burada, ölüleri dirilt dediler. Allah'a dua et de Allah atalarımızı diriltsin. Ve o atalarımız kalksın ve senin peygamber olduğunu onlar itiraf etsinler. Böyle şeyler söylüyorlardı peygamberimize. Halbuki bir peygamberin ne dediğine bakmalıydılar. O onları neye davet ediyordu? Önemli olan oydu. O onları Allah'tan başka ilahlar reddetmeye davet ediyordu. Onlar düşünmeliydiler. Düşünmeliydiler. O ilahları hakikaten ilah mıdır? Düşünmeliydiler. Onların ilah olmadığını anlayabilirlerdi. Düşünselerdi anlayacaklardı. İlgilendiler Hazreti Hud Aleyhisselam ile. İlgilendiler. Onun mesajına ilgi duydular. İtiraz ettiler. Bu bir ilgiydi aynı zamanda. Şüphelendiler. Evet bu da ilgiden sonraki aşamaydı. Eğer devam etseydiler, araştırma yapsaydılar, o zaman zan aşamasına geçeceklerdi. Daha sonra da inanç aşamasına geçeceklerdi. Araştırmaları sonucunda inanacaklardı bir gün. Çünkü bu işin başı ilgidir. İlgiden sonra insanda şüpheler meydana gelebilir. Sonra o şüpheler azalır ve azalır. Daha sonra şüphelerden kurtulur ve inanır. İşte yapmaları gereken buydu ama onlar ikinci basamakta kalıverdiler. İlgilendiler ama kötü bir şekilde ilgilendiler. Şüphelendiler ama araştırma yapmadan şüphelendiler. Araştırma yapmadılar. Hud Aleyhisselam ne diyor? Onlar Allah'tan başka ilah olmadığına davet ediyor. Söyleyebilirler miydi acaba? O ilah olarak gördüklerinin ilahlığına dair ellerinde bir delil var mıydı? Hazreti Hud'dan delil istiyorlar. Peygamber sen delil göster diyorlar. Peki söyler misiniz siz müşrikler? Şirkinizin delilini gösterebilir misiniz? Siz hangi delille müşrik olmayı tercih ettiniz? Hangi delille mesela Avrupa'nın peşinden gitmeyi tercih ettiniz? Söyleyebilir misiniz? Avrupa'nın acaba kanunları onları çok mükemmel bir toplum mu yaptı? Onlarda aile diye bir şey bırakmadı onların prensipleri. Siz acaba hangi delille onların izinden gidiyorsunuz? Hangi delille söyler misiniz? Onların kanunları onlara huzur getirmiş mi? Onlarda güzel bir gençlik meydana getirmiş mi? Hangi delille onların izinden gidiyorsunuz? Onlar kendi değerlerinden tiksinmişler. Onlar kendi değerlerini terk ediyorlar. Onlar bir çıkış yolu arıyorlar. Onların uzak görüşlü filozofları bizim medeniyetimiz insanoğluna huzur getirmedi diye itiraf ederken, bizim medeniyetimiz öldürüyor derken, siz onların peşinden nasıl gidersiniz? Hangi delille söyler misiniz? Peygamberlerden yahut da İslam davetçilerinden delil isteyenler, Allah'ın dininin bugün hakim olması durumunda, Allah'ın prensiplerine göre bir toplum meydana getirilmesi durumunda geri kalacaklarını söyleyenler, İslam'ın, Kur'an'ın bu çağa uygun olmadığını söyleyenler, söylerler mi acaba Avrupa o kanunlarla güzel bir toplum mu meydana getirdi? Allah'tan daha iyi biliyorlar mı yoksa? Yoksa Avrupa'yı Allah'tan daha iyi biliyor, daha iyi tanıyor, insanı daha iyi tanıyor olarak mı kabul ediyorlar? Hud aleyhisselama da öyle dediler. Senin bir delilin yoksa nasıl peygambersin dediler. Hangi mucizeyi getirdin? Hakikatte bakılması gereken onun mesajıydı. O insanları Allah'a davet ediyordu. Ve her akıllı insan bilir ki Allah'tan daha iyi bilen yoktur. O putlarının bir delili var mıydı? Putları ilahlaştırıyorlardı. Bir delile dayandıkları için mi acaba ilahlaştırıyorlardı? Böyle bir şey yoktu. Ama onlar sadece atalarının izinden gidiyorlardı. Hiçbir delile dayanmaksızın, sadece ataları öyle yaptığı için, düşünmeksizin, araştırmaksızın onların izinden gidiyorlardı. Hud aleyhisselama ondan mucize isteyeceklerine, onun davasının ne olduğuna bakmalıydılar. O neye davet ediyordu insanları? O diyordu ki ey milletim ya kavmi ubudullah, Allah'a itaat edin. Yanlış mı söylüyordu? Onlar Allah'ı kabul ediyorlardı zaten. Ama Allah'a itaat etmiyorlardı. Onlar inandığı Allah sadece yaratan bir Allah'tı, o kadar. Allah'ı madem kabul ediyorlardı, o halde Hud'un söylediğini kabul etmeleri gerekmez miydi? Madem ki Allah'ı kabul ediyorlar, o da zaten Allah'a davet ediyor. Gelin Allah'a itaat edin diyordu. Ve ondan başka ilahınız yok diyordu. Ondan başka ilah olsaydı göklerde ve yeryüzünde fesat olmaz mıydı? İlahlar arası çatışma olmaz mıydı? Söyledikleri doğru değil miydi? Onun ne söylediğine bakmıyorlardı. Sadece itiraz etmek için itiraz ediyorlardı. Bugün de aynı şeyi söylüyorlar. 14 asır evvelki kanunlar bugüne uygun değil diyorlar. İncelediniz mi acaba bunu söylerken? Allah'ın dedikleri bu çağa uymaz diyenler, o zaman içindir diyenler, Kur'an'a çöl kanunu diyenler, acaba incelemişler mi Allah'ın kitabını? Bunlar Allah'ın kitabı mevzuunda o kadar cahildirler ki, bunların içinde bırakınız normal olanlarını, kitap yazmış olanları bile, boyumuz kadar kitap yazanlar bile, o kadar İslam mevzuunda o kadar cahildirler ki, bunların içinden nice gazeteciler vardır ki, gazetelerine şöyle başlık atarlar. Bu sene hac mevsimiyle Kurban Bayramı aynı zamana denk geldi derler. Komiktirler. Milletlerinin dini hakkında o kadar cahildirler ki demek ki her sene aynı zamana denk gelmiyormuş da ilk defa bu sene denk gelmiş. İlk defa bu sene hacla Kurban Bayramı aynı zamana denk gelmiş. Bunu yazanlar boyumuz kadar kitap yazan adamlar. Başka meselelerde uzmanlaşmış olabilirler. Ama Arapların dini konusunda cahil mi cahildirler? Neye dayanarak acaba Allah'ın kitabını kabul etmiyorlar? Neye dayanarak acaba Kur'an'a geçit yok diyorlar? Bir defa okudular mı acaba bu kitabı? Bu kitabın onlara huzur vermeyeceğini mi düşünüyorlar acaba? Onları geri bırakacağını mı düşünüyorlar acaba? Yoksa menfaatlerini kaybetmekten mi korkuyorlar? Yoksa her türlü harama girecekler de canları zina istiyor, kumar istiyor, içki istiyor, çırılçıplak gezmek istiyor da acaba milletin kanını faiz yoluyla emmek istiyorlar da acaba din ona müsaade etmeyecek ondan mı korkuyorlar yoksa? Ve onlara uşaklık yapan hocalar acaba onlar da o saltanatların kaybedeceklerinden mi korkuyorlar? Acaba onlar da o dini makamdan olacaklarından mı korkuyorlar? Öyle diyorlardı, ey Hud, sen bize bir delil getirmedin. Sanki şirklerinin bir delili varmış gibi. Halbuki tevhidin aslında delile ihtiyacı yoktur. Kainat kitabını okuyan adam muvahhid olur. Kainatın delilleri o kadar çoktur ki sonsuz mahlukat var. Sonsuz mahlukat her birisi bir delil. Allah'tan başka ilah olmadığına, bütün mahlukatta Allah'ın mührünü görürsünüz. Modelleri farklıdır. Belki yapılarının bazı kısımları farklıdır. Ama yine de aynı fabrikanın mamulleridirler. Aynı mührü görürsünüz. Hepsi Mercedes fabrikasının mamulüdür. Hepsi üzerinde Mercedes mührünü görürsünüz. Sinekte de aynı mührü görürsünüz, karıncada da, aslanda da, kaplanda da, elmada da, armutta da, hepsinde aynı mührü görürsünüz. Ve onların arasında bir yardımlaşma görürsünüz. Gökteki bulutla yerdeki otun arasında bir yardımlaşma görürsünüz. Ota yağmur gerektiği zaman gök yağmuru boşaltır. Hepsinin ilahı tektir. Kainat kitabını okuyan tevhide ulaşır. Onlar kainat kitabını okumuyorlardı. Bugün de okunmuyor. Müslümanım diyenler de kainata bakmıyorlar. Tefekkür etselerdi, ulaşacaklardı bir takım hakikatlere. Kainata baksalardı, Allah'ın birinci kitabıydı kainat kitabı. Birinci kitabı okumayanların ikinci kitabı anlaması mümkün olmayacaktır. Yani Kur'an'ı. Tevhidi anlamayanlar, Allah'ı anlamayanlar, kainat kitabını okumayanların Kur'an'ı anlaması mümkün değildir. Onun içindir ki nice hocalar kainat kitabını okumadan kitap okumuş olanlar, Kur'an'ı okumuş olanlar, kalplerine iman girmeden Kur'an okumuş olanlar, sadece bilgilenmek için okuyanlar, kültürlerini geliştirmek için okuyanlar, onlar hiçbir zaman hakiki imana ulaşamamaktadırlar ve görmeleri gerektiği gibi görememektedirler. Allah'ın baktığı noktadan bakamamaktadırlar. Allah'ın düşmanlarını dost edinmektedirler. Allah'ın dostlarını da düşman edinmektedirler. Çünkü onlar kainat kitabını okumamışlardır. Allah'ı tanımadan Allah'ın kitabı olan Kur'an anlaşılamayacaktır. Tevhide ulaşabilmek için aslında asanın ecdahaya dönüşmesi gibi, ölülerin diriltilmesi gibi bir delile, bir beyineye, bir mucizeye ihtiyaç yok. Kainat kitabı yeterli. Kainat kitabı yeterli. O peygamberin peygamberliğini anlamak için de peygamberin ahlakı yeterli. Bütün peygamberler emindirler. Sadece Muhammed Mustafa değil, emin olan. Bütün peygamberler emindirler. Salavatullahi aleyhi mecmain. Hud aleyhisselam da emin idi. Çocukluğundan beri yalan söylememişti. Ona baksaydılar onun peygamber olduğunu ahlakıyla, dürüstlüğüyle anlayacaklardı. O güne kadar yalan söylemeyen, kendi namına yalan söylememiş olan, onların arasında büyümüş o yaşına kadar, hiçbir gün bir yanlışını görmedikleri Hud'un ahlakını düşünseydiler, kendi namına yalan söylemeyen, Allah namına hiç yalan söylemez derlerdi ve iman ederlerdi. Peygamberleri aslında hayatları bir delildir. Kainat kitabı bir delildir. Peygamberin emin sıfatı bir delildir. Peygamberin ahlakı bir delildir. Peygamberin hayatını değiştirmemesi bir delildir. Peygamberin her şeyini bu yolda feda etmesi bir delildir. Gel sana makam verelim dendiği halde makamı terk etmesi, zor bir hayatı tercih etmesi, onun peygamberliğinin delilidir. Medine'de İslam devletini kurduktan sonra hayatının değişmemesi onun peygamberliğinin bir delilidir. Kızını diri diri toprağa gömecek kadar cahil adamları oradan alıp da yükseltip Hazreti Ömer yapması bir delildir. Hud aleyhisselamın da ahlakı aynı ahlak idi. Baksalardı, düşünselerdi, anlayacaklardı. Ama onlar görmek istemiyorlardı ve diyorlardı ki ey Hud, sen bize deliller getirmedin ki. Sen bize mucizeler göstermiyorsun. Tevhide olan, tevhidi kabul etmek için mucize mi lazımmış yani? Mesela biz bugün mucize, o şekilde bir mucize görmediğimiz halde, bir peygamber görmediğimiz halde, Allah'tan başka bir ilahın olmaması gerektiğini aklımızla anlayamıyor muyuz? Kainatta Allah'tan başka ilahlar olsaydı çatışmalar olurdu. Bir devlette bile iki tane başkan olmuyor. Akıl bunu kabul etmiyor mu? Ama onlar bir daha kullara kulluk yapmaya alışmışlardı. O yüzden o ilahları terk edemiyorlardı. Alışmışlardı, bir defa terk etmek onlara zor geliyordu. Ve senin laflarından dolayı biz ilahlarımızı bırakamayız diyorlardı. Sen diyorsun diye. Halbuki o dediği için değil. Dediği doğru olduğu için bırakmalıydılar. Hud dediği için değil. Falan hoca filan peygamber dediği için değil. Aslında Allah'tan başka ilah olmadığı için la ilahe illallah denmeliydi. Hud aleyhisselam ben dediğim için mi bana tabi olun diyordu sanki. Sen dediğin için bırakmayız diyorlardı. Bugün aynı şeyi İslam davetçilerine söylüyorlar. Siz diyorsunuz diye biz 14 asır evveline mi gideceğiz diyorlar. Hayır, biz dediğimiz için değil. Allah'ın kitabı olduğu için o kitaba bağlı kalmak zorundasınız. Biz dediğimiz için değil tabii ki. Sizden akıllı değiliz. Öyle bir iddiamız da yok. İçinizden bizden daha zeki insanlar olabilirler. Ama menfaatlerinizi terk edemiyorsunuz. Alışkanlıklarınızı terk edemiyorsunuz. Ve sizi o şekilde yönlendirmişler o diktatörler. Sizi o şekilde yönlendirmişler. Sizin aslında bir krallık meydana getirmişler. Siz de onların kulu kölesi olmuşsunuz. Onlar o krallıkların yıkılacağından korkuyorlar. Sizi de kullanıyorlar. Sen diyorsun diye ilahlarımızı bırakacak değiliz dediler. وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ Sana iman edecek değiliz biz dediler. اِنْ نَقُولُ اِلَّا تَرَاكَ بَعْضُ اَلِهَتِنَ بِسُوءٍ Yalnızca sana şunu söylüyoruz ey Hud dediler. Sana bizim bazı ilahlarımız herhalde fena çarpmış dediler. İlahlarımız seni çarpmış olmalı. Kötü bir şekilde sana kötü bir darbe vurmuş olmalılar. Aklını kaybetmiş olmalısın herhalde dediler. Bu kadar basitleşmişlerdi. Bu kadar insanlıktan çıkışmışlardı. Bir ilaha kulluk yapmamak için direniyorlardı. Halbuki sonsuz ilaha kulluk yapıyorlardı. Bir ilaha kul olmayanlar başkalarının birçok ilahın kulu olacaklar. Bir ilaha kulluk yapmayanlar şeytanın kulu olacaklar. Nefislerinin kulu olacaklar. O nefisleri ve o şeytanları. Yahut da o izinden gittikleri liderleri. Onları o kadar şeye kul köle yapacak ki insaniyetlerinden utanacaklar. Nefislerinin kulu kölesi olacaklar. Nefisleri onları yerden yere vuracak. Öyle hallere düşecekler ki kendilerinden utanacaklar. Ve bir ilaha inanmayanlar, Allah'ın zatını mesela kabul etmeyenler, bir yaratıcıyı kabul etmeyenler, nasıl ki sonsuz yaratıcıyı kabul etmek zorunda kalırlar. Bir yaratıcı yoksa eğer, o takdirde her bir ağaç bir yaratıcı olmak lazım gelir. Her bir sinek bir kendi kendini yaratıyor olması lazım gelir. Hatta bir sinekte milyonlarca hücre var. Her bir hücre kendi kendisini yaratıyor olması lazım gelir. Bir ilahı kabul etmek istemeyenler, bir yaratıcıyı kabul etmek istemeyenler, sonsuz yaratıcıyı kabul etmek zorunda kalırlar. Her bir zerreyi ilahlaştırmak zorunda kalırlar. Aynen öyle. Nasıl ki bir yaratıcıyı kabul etmezse insan, her bir zerreyi ilah olarak görmek zorundadır. Yoksa nasıl oluyor? Yoksa nasıl oluyor sinek? Nasıl o dizayn, o mükemmel dizayn meydana geliyor? O hücreleri, o kanadı, o vücudu, o gözleri nasıl oluyor o şekilde meydana geliyor? O zaman o kendi kendini yaratıyor olması lazım gelir. Yine bir yaratıcıdan kurtulamadınız bakın. Hem de bu sefer bir yaratıcıdan kaçarken, yağmurdan kaçarken doluya tutulursunuz. Sonsuz yaratıcıyı kabul etmek zorunda kalırsınız. İşte aynı şekilde bir Allah'a itaati kabul etmeyenler aslında yine sonuçta bir şeylere itaat etmek zorunda kalırlar. Bir Allah'a itaat etseydiler onun kulu olacaklardı, şerefli olacaklardı. Kainatın padişahına kulluk yapmak insanın şerefini götürmez. Ama insanlara kulluk yapıyorlar, nefislerine kulluk yapıyorlar, kadına kul oluyorlar, içkiye kul oluyorlar, esrara kul oluyorlar, diktatörlere kul oluyorlar. Şereflerini beş para ediyorlar yani. Dediler ki ey Hud, zannediyoruz ki seni bizim ilahlarımızdan bazıları çarpmış. Bazı ilahlarımız diyorlardı, yani ilahları çoktu. Ve her bir ilaha da bir görev tayin etmişlerdi. Gök ilahı, yer ilahı, bilmem ne ilahı. Sağlığı veren ilah, hastalığı veren ilah, güneşi doğuran, batıran ilah, yağmuru yağdıran ilah, her bir işi yapan bir ilah. Bir ilahı kabul etmeyenler sonsuz ilah kabul ediyorlardı. O yüzden bu tür işler yapan ilahları vardı. Onlara zarar veren, hastalık veren ilahlara inanıyorlardı. Onun için işte o ilahlarımız seni herhalde bu hale getirmiş diyorlardı. قَالَ اِنِّي اُشْهِدُ اللّٰهِ Dedi ki Hud onların bu sözlerine karşılık, Allah'ı şahit tutuyorum ben dedi. Allah'ı şahit tutuyorum. Siz ne derseniz deyin. وَشْهَدُوا اَنِّي بَرِيُمْ مِمَّا تُشْرِكُونَ Siz de şahit olasınız ki ben sizin Allah'a ortak koştuklarınızdan beriyim. Onlardan uzağım. Ben peygamberliğimi Allah'a şahit tutuyorum. Kainatı şahit tutuyorum. Kainat size zaten Allah'tan başka ilah olmadığını söylüyor, görmek isterseniz eğer. Belki asanın ejderhaya dönüşmesi gibi bir mucize verilmemiş olabilir Hud aleyhisselama. Zaten o gibi mucizeler aslında gelip geçicidir. O anda orada olanlar görürler, başkaları görmezler. Ama kainat kitabı daima bir mucizedir. Her zaman da gözümüzün önündedir. Hapishanede bile olsanız görebilirsiniz kainatı. Bakabilirsiniz gökyüzüne. Bakabilirsiniz oradaki gezen karıncalara. Bakabilirsiniz kendinize. Bakabilirsiniz, duyabilirsiniz gök gürültüsünü, yağmurun sesini. Duyabilirsiniz kuşların sesini. Her tarafta Allah Azze ve Celle kendisini hatırlatır size. Ben dedi Allah'a şahit tutuyorum. Ve siz de şahit olasınız ki ben sizin Allah'a ortak koştuklarınızdan beriyim. Onlar bana uzak, ben onlara uzağım. Beriyim ve beri kalacağım. Hiçbir zaman size yaklaşmayacağım. Benden böyle bir şey beklemeyin. Onların tamamen ümitlerini kırıyordu. Acaba Hud yakında bize yaklaşır mı? Acaba ılımlı İslamcı olur mu? Acaba bize yaklaşır mı? Acaba böyle bir ihtimal var mı? Biraz baskı yapsak, biraz mahalle baskısı mı dersiniz adına, devlet baskısı mı dersiniz adına, her neyse biraz baskı yapsak, onu yalnız bıraksak, acaba bize biraz yaklaşır mı? Ona yumuşak davransak, biraz sert yapsak, bazen yumuşak olsak, acaba bu şekilde bize yaklaştırabilir miyiz? Bunların önünü kesip atıyordu. Nasıl ki kafirin suresi de aynı görevi yaptı. De ki onlara ya eyyuhel kafirun le abudu me ta'budun. Tapman taptıklarınıza. Tapmayacağım taptıklarınıza ey müşrikler. Tapmayacağım taptıklarınıza, bunu bilesiniz. Böyle bir ihtimal yok yani. Lekum dinukum veliyedin. Böyle bir ihtimal yok. Aramızda bir köprü yok yani. Hiçbir zaman ben size din mevzuunda adım atmayacağım. Hud aleyhisselam da aynı şeyi söylüyordu. Ben dedi sizin taptıklarınızdan beriyim. Allah'ın dışında taptıklarınızdan beriyim. Bilin bunu. Onları bütün ümitlerini kırıyordu Hud aleyhisselam. Bu Rabbine güvenen insanın konuşması. Rabbine teslim olmuş, emin olan adamın konuşması. Hiçbir zaman size yaklaşmayacağım. Hiçbir zaman dinimi sizin dininize yaklaştırmayacağım. Hiçbir zaman Allah'ın dininden taviz vererek size yaklaşmaya çalışmayacağım. Sizinle aramı düzeltebilmek için dinimden kırpmayacağım. Bunu böyle bilesiniz. Hiçbir zaman bu olmayacak. Uzağım, beriyim ben sizden ve sizin taptıklarınızdan, minduni, Allah'ın dışında taptıklarınızdan. Fekiduni cemiya, O halde hep beraber bana tuzaklar hazırlayın. ثُمَّ لَا تُنْزِرُونَ Sonra da hiç beklemeyin, hiç fırsat vermeyin bana. Allah'a güvenen adamın konuşması, mutmainliğe ulaşmış kimsenin konuşması, peygamberliğinden emin olanın konuşması, Allah'tan başka ilahın olmadığını bilenin konuşması, itminana ulaşmış kimsenin konuşması, Allah'tan mutmain olacaksınız, dinden mutmain olacaksınız, dininizin davasından mutmain olacaksınız, metodunuzdan da mutmain olacaksınız, arkadaşlarınızdan mutmain olacaksınız. İşte o zaman ciddi hizmet edebilirsiniz. Aksi halde ciddi hizmet etmeniz mümkün değildir. Eğer mutmain değilseniz, şüpheler içerisindeyseniz, hiçbir zaman ciddi hizmet edemezsiniz. Allah'tan veya Allah'ın dininden, yahut o dinin davasından şüphe ediyorsanız, yahut peygamberlerin metodunun doğruluğundan şüphe ediyorsanız, hiçbir zaman ciddi hizmet edemezsiniz. Ve hiçbir zaman da sözünüz tesirli olmaz. Hiçbir zaman sözleriniz ciğerlerinizden gelmez. Sözlerinizin ciğerlerinizden gelebilmesi için Allah'tan mutmain olmanız lazım. Mutmainliğe ulaştığınız gün o zaman kalbinizin derinliklerinden gelecek. İşte Hud aleyhisselam gibi o zaman cesur olacaksınız. O öyle diyordu, haydi diyordu, hep beraber tuzak hazırlayın bana. Hiç korkmayan adamın konuşması. Peygamber olmasaydı böyle konuşabilir miydi? Peygamber olmasaydı bu kadar emin olabilir miydi? Yalancı bir peygamber olsaydı, yalan bir dava uğruna bütün dünyayı meydan okuyabilir miydi? Hiç kimse yanında yok. Tek başına bütün dünyayı meydan okuyabilir miydi? Şanını, şerefini kaybetmeye göze alabilir miydi? Her şeyini, hatta canını da kaybetmeyi göze alıyordu. Rahatını kaçırıyordu. Yalancı bir dava uğruna insan bunları göze alır mı? Eğer kendisi inanmasaydı, bugün mesela diyelim ki bir ırkçı kendi davası uğrunda bir sürü şeyleri göze alıyor. Ama o da o davaya inandığı için, bu peygamber eğer kendi davasına inanmış olmasa, Allah'ın peygamberi olduğunu bilmese her şeyi göze alır mı? Sahte bir dava için neden ölümü göze alsın ki? İnanmadığı bir dava için neden ölümü göze alsın ki? Ölümü göze alanlar davalarına inanmış kimselerdir. İşte Allah Azze ve Celle bize burada bir dava adamının örnek veriyor aynı zamanda. Yalnız bir peygamber değil. O aynı zamanda bir dava adamı. Haydi diyordu, yapın elinizden gelenleri. Bütün oyunlarınızı oynayın. Hep beraber toplanın, fikirlerinizi birleştirin. Çeşitli tuzaklar hazırlayın bana. Hiç de beklemeyin, fırsat da vermeyin. Fırsat da vermeyin. İnni tevekkatu alallahi rabbi ve rabbikum. Ben dedi, benim Rabbim olan ve sizin de Rabbiniz olan, kabul etmeseniz de sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz. Sadece yaratıcınız değil, aynı zamanda Rabbiniz. Aynı zamanda kanun koyucunuz yani. Otoritenizin sahibi o. Onun dediği olmalı. Onun gibi, onun dediği gibi yaşamalısınız. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz. Yani ben İslam'ı savunuyorum diye bir tek benim Rabbim değil. Siz İslam'ı inkar ediyorsunuz diye Allah sizin Rabbiniz değil zannetmeyin. Sizin de Rabbiniz, isteseniz de istemeseniz de hesabını soracak size. Ben dedi ona tevekkül ettim. Tevekkül neydi? Görevlerini yaptıktan sonra Allah'a güvenmek, dayanmak, Allah'tan mutmain olmak. Mutmain olmayanlar tevekküle ulaşamazlar. Mutmain olacaksınız. Mutmain olduğunuz zaman dünyaya meydan okuyabilirsiniz. Allah'tan mutmain olabilmek, Allah'ın dininden mutmain olabilmek, delillerini bilmekle mümkün olur. Delillerini bileceksiniz. İnandığınız esasları delilleriyle bileceksiniz. Allah'ın delillerini bileceksiniz. Ahiretin delillerini bileceksiniz. Peygamberin peygamberliğinin delillerini bileceksiniz. Kur'an'ın kelamullah olduğunun delillerini bileceksiniz. İman esaslarınızın delillerini bileceksiniz. O zaman mutmainliğe ulaşırsınız. Allah'ın dininin delillerini bileceksiniz. Tefekkür edeceksiniz. Kainat kitabını okuyacaksınız. O zaman o delillere ulaşacaksınız. Ve o zaman mutmainliğe de ulaşacaksınız. Sadece dininizin doğruluğuna emin olmak yetmez. Sahte hocaları çıkaracaklar ve size diyecekler ki, tamam dininiz dindir de, fakat bu dinin böyle bir davası yok. Bu davayı nereden çıkardınız diyecekler. Satılmış insanlar her devirde olmuştur. Vermişse o bayrağı götüreceğiniz yere kadar götürebilmeniz için sizi koruyacaktır Allah. Anarşistler suçludurlar. Peki ya sizin prensipleriniz doğru mu? Onların izinden gittiği adamlar yanlış yoldadırlar, doğru. Peki sizin yolunuz doğru mudur? Kur'an'ı bilmeyenler Allah Azze ve Celle'nin kanunlarını bilemezler. Ve Allah ne zaman bir toplumu götürüyor, ne zaman başka bir toplum getiriyor, ne zaman bir toplumu çökertiyor, ne zaman onun yerine başka bir toplum meydana getiriyor. Bunun kanunlarını Allah'tan başkasından alamazsınız. Kur'an'ı bilmeyenler asla sosyolog olamazlar. Allah'ın dininin delillerini bileceksiniz. Tefekkür edeceksiniz. Kainat kitabını okuyacaksınız. O zaman o delillere ulaşacaksınız. Ve o zaman mutmainliğe de ulaşacaksınız. Sadece dininizin doğruluğuna emin olmak yetmez. Sahte hocaları çıkaracaklar ve size diyecekler ki, tamam dininiz dindir de, fakat bu dinin böyle bir davası yok. Bu davayı nereden çıkardınız diyecekler. Satılmış insanlar her devirde olmuştur. Onlar 100 tanesi, 1000 tanesi, 100 bin tane profesörü bir araya gelse, evet deseler biz bu dinin profesörüyüz ve bu dinde böyle bir dava yok. İlla Allah'ın dediğinin olması gerekmez. Allah Azze ve Celle insana akıl vermiştir. İnsan kendi aklıyla doğru yolunu bulabilir. Dolayısıyla Allah'ın kanunlarına da ihtiyacımız yoktur dese, işte biz bu işin uzmanıyız deseler, diyeceksiniz ki, hiç şüphe etmeyeceksiniz. Bunlar satılmış adamlardır diyeceksiniz. Sizi birileri satın almış diyeceksiniz. Allah bu kitabını insanlar uyusunlar diye gönderdi. Allah Azze ve Celle insanı başıboş bırakmadı. Ve insan insanı Allah gibi de bilemez. Allah doğru yolu göstermeyi kendi üzerine aldı. Ve alallahi kasbu sebil. Yolu doğrultmak, İnsanlara yol göstermek Allah'ın üzerine bir vazifedir. Sizin vazifeniz değil. Bileceksiniz, mutmain olacaksınız. Bunlar yalan söylüyorlar. Bunlar birilerinin kullandığı kimselerdirler. Bunların adları hoca da olabilir. Bazen şeytan sağdan da yaklaşır. Bazen Allah diyerek de insanı Allah'tan koparırlar. Dikkat edeceksiniz. Kim doğru söylüyor, kim Kur'an'ı anlatıyor, kim saptırıyor anlayacaksınız. Kur'an okuduğunuz gün gerçekleri göreceksiniz. Kur'an yanlış söylemez. Kur'an size feraset ve basiret nasip eder. Allah Azze ve Celle size Allah'tan korktuğunuz zaman, Kur'an dikkatle okuduğunuz zaman size bir anlayış nasip eder. Furkan'ı nasip eder. Hakla batıl ayıracak bir anlayış verir size Allah. İşte o zaman mutmain olursunuz. Kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor. Kimler kimlerin uşaklığını yapıyor? İşte o zaman anlayabilirsiniz. Ve işte o zaman cesur olursunuz. Cesurlar
aslında mutmain olanlar böyle insanlardır. Delilleri bilenler, tefekkür edenler, ilim sahipleri ve amel sahipleri, Rablerini zikredenler, Rablerine kulluk edenler, ilim sahibi oldukça ve amel işledikçe daha mutmain olurlar. Tek başına ilim kafi değil. Tefekkür ederler, okurlar, düşünürler ve ondan sonra amel işlerler, Rablerini zikrederler, Rablerine yaklaşırlar, geceleyin kalkarlar, tövbe istiğfar ederler, geceleyin kalkıp Allah'a yaklaşmak için secdelere kapanırlar. İşte o zaman daha mutmain olurlar. Ve işte o zaman bütün dünyaya meydan okuyabilirler. Öyle dedi. İnni tevekkü alallahi rabbi ve rabbikum. Ben sizinle Rabbiniz, benim de Rabbim olan Allah'a tevekkül ettim. Hiçbirinizden korkum yok yani. Mâ min dâbbetin illâ huve âhizun binâsiyetihâ. Dünyada dedi, ne kadar canlı varsa, yürüyen ne kadar mahluk var ise, hepsi Allah'ın elindedir. Hepsinin alnından Allah tutmuştur. Yani hepsi Allah'ın kontrolü altındadırlar. Hepsi Allah'ın zaptu raptı altındadır. Hiçbirisi özgür değildir. Ne sinek, ne mikrop, ne de göklerdeki galaksiler. Ne melekler, ne cinler. Hepsi, hayvanlar ve bitkiler, hepsinin alnından Allah tutmaktadır. Yani sizinkinden de tutuyor dedi. O halde neden korkacakmışım sizden? Madem ki sizin de alnınızdan tutuyor Allah, Allah müsaade etmeden siz bana bir şey yapamazsınız. Ve Allah müsaade ederse zaten mesele yok. Görevim bittiyse eğer, Allah müsaade ederse bir gün o halde mesele yok. Görev bitince Allah Azze ve Celle kafirlere müsaade edebilir. Değersiz başlarımızın değer kazanması için. O halde mesele yok. Madem ki Allah'ın müsaadesi var, o halde mesele yok. Böyle söylüyordu Hud Aleyhisselam. Allah'a tevekkül ettim ben diyordu. İstediğinizi yapın. Bütün mahlukatın hepsini alnından tutmuş Allah. Sizin mi alnınızdan tutmamış sadece? Peygamberimizin etrafını çevirmişlerdi hatırlayın. Evinden çıkacağı, hicret edeceği gece Allah Azze ve Celle dört tarafı çevrilmiş olan Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem onların elinden kurtarmadı mı? Gözlerini kör etmedi mi? Mağarada bir örümceğin o zayıf cılız ağlarıyla peygamberini korumadı mı? Bir güvercinle peygamberini korumadı mı Allah? Güvercinin alnından tutmamış mı Allah? Örümceğin alnından tutmamış mı Allah? Madem ki her şeyin alnından tutan O'dur. Madem ki her şey O'nun kontrolü altındadır. O halde yapın yapacağınızı. İşte burada Allah Azze ve Celle Hud Aleyhisselam'ın lisanıyla bize cesaretin nasıl elde edilebileceğini öğretiyor. Demek ki cesur olmak isteyenler bu mantığı anlamalı. Cesur olmak isteyenler, Allah'tan başkalarından korkanlar, cesaretsizler, işte onlar bu mantığı iyi anlamalılar. Madem ki her şeyin alnından tutuyor Allah, o halde kafirlerin de düşmanlarınızın da alnından tutar, merak etmeyin. Size bir görev vermişse, o bayrağı götüreceğiniz yere kadar götürebilmeniz için sizi koruyacaktır Allah. Size Allah Azze ve Celle bu garantiyi veriyor. Hepsini alnından ben tutuyorum diyor. O halde korkmana gerek yok diyor. Ben istemesem onlar hiçbir şey yapamazlar diyor. Ben bir takım olaylar yaratırım ve onlar senin kılına bile dokunamazlar. Planlar yaparlar ama bir türlü olmaz planları. Her şeyi düşünürler. Her türlü tafsilatın planını yaparlar. Ama bir türlü başaramazlar. Nasıl oluyor derler. Şaşırırlar, hayretler içinde kalırlar. Çünkü Allah onların hesaplarında yoktur. Onlar daima hesaplarını Allahsız yaparlar. Hesaplarını hiçbir zaman Allah'a koymazlar. Halbuki Allah daima hesabın içerisindedir. İşte bu mantık insana cesaret verir. Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Dikkat edin, Allah'ın dostları var. O dostlar ki onlara korku yok ve onlar üzülmeyecekler. Allah'ın evliyası. Onlara korku yok, onlar korkmaz. Demek ki korkanlar, korkaklar Allah'ın evliyasından olamazlar. Allah'ın evliyasından olmak isteyenler Allah'tan başkasından korkmayacaklar. Korkmamayı başarabilmeleri için de bilecekler ki her şeyin alnından tutan Allah'tır. Kafirin de alnından tutuyor. Süper gücün de elinden tutar. Yapmak istediğini yaptırtmaz. Allah'a güvendiğiniz zaman Allah Azze ve Celle sizi koruyacaktır. Hareketinizi koruyacaktır. Ama bir gün o görevini artık sizden alıp da başkasına vermek isterse o zaman size şehadet şerbetini de içirebilir. Yine yapan Allah'tır. Korkmanız gereken yine Allah'tır. Bilesiniz ki cesaret adamın ömrünü uzatmıyor. Korkaklık, bilesiniz ki cesaret adamın ömrünü kısaltmıyor. Korkaklık adamın ömrünü uzatmıyor. İki tane ecel yok yani, bir tane eceliniz var. Cesur olursanız erken öleceksiniz, öyle mi? Korkak olursanız uzun yaşayacaksınız, öyle mi? Bu münafığın ahlakı, bu münafığın inancı. Münafıklar böyle kabul ediyorlardı. Savaşa gitmiş, şehit düşmüş olan kardeşleri hakkında öyle söylüyorlardı. Bizimle beraber evde otursaydılar kadınlar gibi. Öldürülmeyeceklerdi dediler. Şehit olanlar hakkında öyle söylüyorlardı. Bizle beraber evde otursaydılar, yani kadınlar gibi, bizim gibi davransaydılar, öldürülmeyeceklerdi. Halbuki evlerinde otursaydılar, gene öldürülecekleri yere götürülecekler ve orada aynı şekilde öldürüleceklerdi. Korkaklık adamın ömrünü uzatmaz. İki tane ecel yok ki. Ecel bir tane. Ha cesur olmuşsun, ha korkak. Vakti saati geldiği zaman ölürsün. İşte Hud aleyhisselam bize cesaret örneği veriyor. Diyor ki madem ki her şeyin alnından tutan Allah'tır. Her şey Allah'a teslim oluyor madem. O halde mesele yoktur. İstediğinizi yapın. İnne Rabbi ala sıratın mustakim. Benim Rabbim dedi sıratın mustakim üzeredir. Benim Rabbim doğrudur. Onun gösterdiği yol doğrudur. Ne kadar güzel bir ifade bu. Biz her gün ihdine sıratal mustakim diyoruz. Ya Rab bizi sıratı mustakime ulaştır. Doğru yola bizi ulaştır ya Rabbi diye Allah'a dua ediyoruz her gün. Bizi doğru yola ulaştır. Yani İslam medeniyetine ulaştır bizi. İslam itikadına, İslam ameline, İslam ahlakına, İslam medeniyetine ulaştır bizi. Hangi sırat-ı müstakim bu? Peygamberlerin yolu yani. Sırat-ı'l-lezîne en'amte aleyhim yani. O nimet verdiğin kimselerin, o peygamberlerin yoluna ya Rabbi. Bizi onların yoluna ulaştır diye her gün dua ediyoruz. İşte burada Hud aleyhisselam diyor ki benim Rabbim doğru yol üzerindedir. Yani benim Rabbimin göndermiş olduğu prensipler doğrudur. Sizin Rablerinizin, o sahte ilahlarınızın, o liderlerinizin ortaya koyduğu yol yanlıştır. Benim Rabbimin ortaya koyduğu yol doğrudur. Çünkü İslam fıtrat dinidir. Sizin fıtratınızı yaratan, sizi yaratan Allah gönderdi İslam'ı madem. O halde sizi yaratan Allah size uygun din gönderir. Size uymayan kanun göndermez. Sizi yaratan sizi sizden daha iyi tanıyor. O halde onun gösterdiği, onun gönderdiği doğrudur. Sizin yaptıklarınız yanlıştır. İşte sizin koyduğunuz prensiplerin yanlışlığı ortaya çıkıyor. İşte siz mesela milliyetçiliği esas olarak tanıdınız. Esaslarınızdan bir esas yaptınız. O milliyetçiliğiniz başka milliyetçilikleri doğurdu. Kardeş kardeşi öldürüyor. Düşman da bunu değerlendiriyor. Sizi birbirinize kırdırıyor. Söyler misiniz? Şimdi sizin prensipleriniz sırat-ı müstakim miymiş? Siz bir Türk dünyaya bedeldir diyordunuz. Allah da diyordu ki üstünlük böyle değil. İnne ekremekum indallahi etkakum. Takva sahipleri en üstünleriniz onlardır buyuruyordu. Siz ırkınızı öne çıkarıyordunuz. Halbuki Allah Azze ve Celle
Arap'ın dini ile Türk'ün dinini ayrı ayrı göndermedi. Arap İslam'ı gönderir ki adına İslam dedi. Arap demedi, Türk demedi, Kürt demedi, Muhammed de demedi, Mekke de demedi, Medine de demedi, Bedir de demedi, Uhud da, Hendek de demedi. İslam dedi. Herkesin kabul edeceği bir din olsun diye. Selman'a Müslüman dedi. İranlı Müslüman Selman'a İranlı demedi. İran milleti demedi. Bizans milleti demedi Süheyb'e. Bizans milletindendir demedi. Falan milletten filan milletten demedi. Hepsini İslam milleti olarak tarif etti. Öyle isimlendirdi. Hepiniz İslam milletisiniz dedi. Tek bir isim verdi Allah. Siz o prensipleri bir kenara koydunuz. Kendiniz bazı prensipler edindiniz. O prensipleriniz bugün toplumu böldü. Anarşistler suçludurlar. Peki ya sizin prensipleriniz doğru mu? Onların izinden gittiği adamlar yanlış yoldadırlar, doğru. Peki sizin yolunuz doğru mudur? Benim Rabbim sırat-ı müstakim üzeredir. Siz değil yani. Siz değil. Benim Rabbim sırat-ı müstakim üzeredir. فَاِنْ تَوَلَّوْا Eğer vazgeçecek olurlarsa, olursanız فَقَدْ اَبْلَعْتُكُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهِ اِلَيْكُمْ Ben size anlattım dedi. Ben size anlattım. Bana gelen o risaleti, o görevi, bana vahyedilenleri ben size bildirdim. Ben görevimi yaptım dedi. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ Bilesiniz ki ben size bu görevi yerine getirdikten sonra eğer reddedecek, dönecek olursanız Allah sizi götürür, başka bir millet getirir. Allah Azze ve Celle burada bir milletin ne zaman götürüleceğini, ne zaman helak edileceğini ifade ediyor bize. Kanun açıklanıyor bize. Allah kitabıyla bize kanunlarını açıklar. Yalnızca içkinin haram olması gibi, zinanın haram olması gibi, helaller, haramlar, farzları değil, toplumlara uyguladığı kanunları açıklar. Bize sosyolojinin kanunlarını açıklar. Kur'an'ı bilmeyenler asla sosyolog olamazlar. Kur'an'ı bilmeyen ne psikolog olabilir, ne sosyolog olabilir. Kur'an'ı bilmeyenler hiçbir zaman insanı bilemezler. Kur'an'ı bilmeyenler toplumlara nasıl yön vereceklerini bilemezler. Kur'an'ı bilmeyenler Allah Azze ve Celle'nin kanunlarını bilemezler. Ve Allah ne zaman bir toplumu götürüyor, ne zaman başka bir toplum getiriyor, ne zaman bir toplumu çökertiyor, ne zaman onun yerine başka bir toplum meydana getiriyor. Bunu kanunlarını Allah'tan başkasından alamazsınız. Bu ancak Allah'ın bilebileceği bir şeydir ve Allah bize haber veriyor. Hud Aleyhisselam'ın diliyle, kıssalar yoluyla bize Allah kanunlarını açıklıyor. Sizi diyor götürür, başka millet getirir yerinize. Geçmişte böyle yapmadı mı? İşte mesela İbrahim Aleyhisselam'ın burada Hud Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'dan çok önce, bakın aynı kanunlar geçerli. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İshak'a da bir nimet verildi. İshak'ın neslinden Yakup, Yakup'un neslinden Yusuf. Ve bu şekilde Musa Aleyhisselam geldi. Birçok ümmet geldi. İshak'ın soyundan. Hatta İsa Aleyhisselam bile geldi. Fakat onlar ne zaman, her ne zaman görevlerini yapmadılar? Ümmet olmanın gereğini yapmadılar. Millet olmanın gereğini yapmadılar. İşte o zaman götürüldüler. Yerlerine başka bir millet getirildi. İşte o zaman Allah Azze ve Celle sonuçta Musa Aleyhisselam'dan sonra defalarca Musa'nın ümmetine belalar geldi, götürüldüler, perişan edildiler, paramparça edildiler, yüz binlercesi kılıçtan geçirildi. Sonra Allah Azze ve Celle asırlar sonra yeniden onlara güç kuvvet verdi. Fakat gene adam olmadılar, gene yaptılar yapacaklarını. İşte o zaman Allah onlardan o şerefi aldı. İbrahim Aleyhisselam'ın diğer oğlu olan İsmail'in soyuna verdi. Peygamberimize verdi, yani Kureyş'e verdi, Araplara verdi. Ümmet olmayı, yeniden bir devlet meydana getirmeyi, bir ümmet meydana getirme görevini Allah Azze ve Celle İsmail peygamberin soyuna verdi. Çünkü İshak'ın soyu, Musa'nın soyu layık olmadılar. İşte o zaman Allah onlardan aldı. Hud Aleyhisselam aynı kanunu açıklıyor burada. Diyor ki Allah sizi götürür, başkasını getirir. Dikkat edin. İsmail peygamberin soyuna verildi bu nimet. Peygamberimize verildi. Onlar, Müslümanlar asırlarca bu görevi yerine getirdiler. Allah da onlara verdiği şerefi muhafaza etti. Onlar yeryüzünde süper güç yaptı. Hem ahiretini verdi hem de dünyayı verdi. Hem şeref verdi hem de huzur verdi. Hem maddeyi verdi hem de manayı verdi. Ne zaman ki Araplar bu görevi taşıyamaz hale geldiler. Görevlerini yapmaz hale geldiler. O zaman onlardan aldı, Osmanlı'ya verdi. Osmanlı bu işi asırlarca götürdü, bu bayrağı taşıdı. Ne zaman onlar da bu görevi yapmaz hale gelince, tembelleşince, lale devrine girince, dünya sevgisi kalplerine girince, atın sırtından inince, rahata meyledince, dünya sevgisi kalplerini doldurunca, 1900'lerde onlardan da aldı. Onlardan da aldı bu şerefi. Şu anda eziliyoruz. İşte Allah'ın kanunu bugün de aynı şekilde. Kanun değişmez ki. Hud Aleyhisselam'ın milletine olan kanun, İbrahim'in milletine de, Musa'nın ümmetine de, İsa'nın ümmetine de, Hazreti Muhammed'in ümmetine de, salavatullahi aleyhi mecmain, bütün peygamberlerin ümmetine, kıyamete kadar aynı kanunlar geçerli. Öyle diyor Hud Aleyhisselam, Rabbim sizi götürür, başka millet getirir. Görevinizi yapmazsanız. وَلَا تَدُرُّونَهُ شَيْئًا Ve siz Allah'a zerre kadar da zarar veremezsiniz. اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَف۪يظٍ Benim Rabbim her şey üzerine koruyucudur. Dinini korur ve dinine iman edenleri de korur yani. وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذ۪ينَ اَمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا Bizim emrimiz geldiği zaman yani azap. Allah Azze ve Celle Hud Aleyhisselam'a anlat dedi, anlattı, sonra artık vakti doldu. O millete verilen mühlet bitti. İşte o zaman buyuruyor ki, mühlet bitince emrimiz geldi, azap geldi yani. Azabımız geldiği zaman Hud'la beraber iman edenleri kurtardık sadece. Çünkü biz hafiyızız. Çünkü Allah hafiyızdır. İman edenleri korur. Ve onunla beraber iman edenleri koruduk buyuruyor. Onların üzerine bir kasırga gönderilmişti. Rivayetlere göre burunlarından giriyordu rüzgar ve alt taraflarından çıkıyordu. Paramparça etti onları rüzgar. Nasıl ki Elemtere suresinde Elem tara keyfe faala rabbuka bi ashabil fil buyurulmuş ya. O fil ashabına, o Ebrehe'ye ve askerlerine yani Kabe'ye saldıranlara Allah ne etti? Onları perişan etti ya hani. Onları yenilmiş ekine, çiğnenmiş ekine benzetti ya hani. Göndermiş olduğu kuşlar ile onları paramparça etti ya. O kuşların atmış olduğu o taşlar bir mermi gibi başlarından giriyor, alt taraflarından çıkıyordu ya hani. Şimdi de Allah Azze ve Celle Hud'un milletine başka bir azap veriyor. Kasırga azabı. Burunlarından giriyor, alt taraflarından çıkıyordu. Evlerini başlarına geçiriyordu. Onlar önce belki gökyüzüne bakınca, kara bulutların geldiğini görünce rahmet geliyor sandılar. Gelen rahmet değil, azaptı. Anlamıyorlardı. Ve Allah Azze ve Celle işi bitirdi. Bizden bir rahmet olarak onları kurtardık. Yani bu dünyada azaptan onları kurtardık. Rahmet burada Allah'ın vermiş olduğu iman. Onlara verdiğimiz iman sebebiyle onları kurtardık. Demek ki Allah'ın iman vermesi Allah'ın rahmetidir. Rahmet olmazsa demek insan iman edemez. Hem de bu rahmet, buradaki rahmet, büyük bir rahmet manasında olsun diye tenvin ile gelmiş kelime.
bir rahmetin minna buyuruyor. İki esreyle yani teminle gelmiş. Yani büyük bir rahmet verildiğini, imanın ne büyük bir rahmet olduğunu anlatmak için Allah Azze ve Celle teminle getirmiş ayeti. Yani iman edenlere imanın verilmesi büyük bir rahmettir. Hem onlara dünyada huzur verir hem de ahirette huzur verir onlara. Hem onlar azaptan muhafaza eder o iman. Ve işte bu şekilde onları kurtardık buyuruyor Allah Azze ve Celle. وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَزَابٍ غَلِيظٍ. Ve biz onları o azab-ı galizden, o şiddetli azaptan, o çok çirkin azaptan, onları perişan edecek olan azaptan, o dehşetli azaptan onları kurtardık. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَةِ رَبِّهِمْ. İşte bunlar Ad kavmi, Hud'un kavmi olan Ad, atalarının ismiyle isimlendirildiler. Ad'ın soyundan geliyorlardı. İşte onlar, işte bunlar Ad'ın kavmi. Cehadu bi ayet rabbihim. Rablerin ayetlerini inkar ettiler. Ve asav rusulehu. Ve peygamberlerine de isyan ettiler. Halbuki bir tane peygamberleri vardı ama Kur'an burada peygamberlerine buyuruyor. Çünkü ha 100 tane peygamber inkar etmişsiniz ha bir tanesini fark etmez. Bir peygamber inkar 114 bin peygamber, 124 bin peygamber inkardır. Fark etmez. O yüzden biz Amener Resulü de öyle söylüyoruz. La nufarriku beyne ahadin min rusuli. Biz peygamberleri arasında bir ayrım yapmayız yani. Çünkü ha bir peygamber inkar etmişsin, ha 100 bin tane peygamber inkar etmişsin. O yüzden Kur'an-ı Kerim burada Resullerin diyerek çoğul ifadesi kullanıyor. Çoğul ifadeyle anlatmak isteniliyor ki bunlar sanki 100 bin tane peygamber inkar etmiş gibidirler. Yani bunların günahı, cürmü büyüktür. Ha bir peygamber inkar, ha çok peygamber inkar fark etmez. İşte onlar o peygamberlerine isyan ettiler. وَاتَّبَعُوا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. Ve onlar zorbalara uydular. Peygambere uymayınca özgür olacaklarını mı zannediyorlardı? Onlar peygambere uymadılar ama bu sefer diktatörlere uydular, cebbarlara uydular. Cebbar-ı aniyitlere uydular. İnancı diktatörlere. Peygamberin anlattığını doğru olduğunu anladığı halde menfaatini kaybedeceğinden korkan diktatörlere uydular. Allah'a kul olmayınca kula kul oldular yani. Şereflerini 5 para ettiler. Demek ki Allah'a kul olmayanlar kulluktan kurtulamıyorlar. Yine bir şeylere kul oluyorlar. O zaman da diktatörlere kul oluyorlar. Halbuki Allah'a kul olmak mı daha şereflice? Kullara kul olmak mı? Demek ki Allah Azze ve Celle'nin onları helak etmesinin sebebi neymiş? Bir, peygamberlerini inkar etmeleri, Allah'a kulluğu terk etmeleri ve kullara kulluk yapmaları. Peygamberler onları işte buna davet ediyorlardı. Gelin Allah'a kul olun ve kullara kul olmayın. Demek ki bir milletin helak edilmesine sebep olan büyük bir günahtır bu. Kullara kulluk yapmak. Çünkü bu Allah katında en büyük günahtır, şirktir. Allah kainatın sahibi olduğu halde Allah'a itaat etmeyip de kullara itaat edenler hem şereflerini 5 para etmiş olurlar. Allah onlara melekleri secde ettirmişken onlar kula kulluk yapmakla kendilerini değersizleştirmiş olurlar. Hem de Allah'ın azabını hak ederler. İşte Hud Aleyhisselam'ın kıssasında bize verilen bir mesaj da budur. Allah Azze ve Celle benim dışımda birilerine kulluk edecek olursanız azap ederim buyuruyor. Ve bugünkü başımıza gelenler, milletimizin bu hale gelmiş olması acaba düşünmek gerekmiyor mu? Hangi günahlarımızdan dolayıdır? Allah'ı bırakıp da insanlara uyanlar, onlar düşünmelidirler. Allah Azze ve Celle böyle bir günahı cezasız bırakmamaktadır. İcabında içki içse bir millet, tövbe etseler Allah affediyor. Ama şirke düşenleri Allah Azze ve Celle birbirine düşürüyor. Anarşi onların arasında zuhur ediyor. Bir millet Allah'ın dışında ilahlar edinecek olursa artık onların huzura ulaşması mümkün değil. Artık onların kardeş olması mümkün değil. Allah dışında ilahları olanlar hiçbir zaman kardeş olamazlar. Ve onlar vettebe'u emre kulli cebbarin anid. Diktatörlere uydular. Onların emirlerine göre yaşadılar. Ve utbi'u fi hazihi dünya laneten ve yevmel kıyame. Onlar, onlara bu dünya hayatında ve kıyamet gününde lanet var. Onların peşinden lanet geliyor. Onlara lanet var. Demek ki Allah'ın dışında ilahlar edinenleri Allah Azze ve Celle lanetlemektedir. Hem bu dünyada hem de ahirette lanetlenmektedirler. Elle inne aden keferu rabbahum. Dikkat edin, o Ad kavmi, Hud'un kavmi kafir oldular. Rablerini inkar ettiler. Elle buğdan li adin kavmi Hud. Yazıklar olsun. Dikkat edin, o Hud'un kavmi, Ad kavmi, onlar uzak olsunlar. Ve onlar uzaklaştılar. Rablerinin rahmetinden uzak oldular. Ve ile sonra Allah Azze ve Celle Semud kavminin kıssasına geçiyor. Buradan Allah Azze ve Celle Hud kavminin kıssasını bitiriyor. Hud Aleyhisselam'ın diliyle bize birçok mesajlar verdikten sonra bir başka peygamberin kıssasına geçiyor. Salih Aleyhisselam'ın milleti olan Semud kavminin kıssasına. Bu kıssa ile anlaşıldı ki Allah Azze ve Celle şirki cezasız bırakmamaktadır. Ve Allah'a kul olmayanlar kullara kul olmaktadırlar. Cebbarlara, anit olan cebbarlara, diktatörlere, Allah'a kulluk etmemekte inat eden, benim dediğim olacak diyen Allah'a itaat etmeyenler, işte onlara kul olmaktadırlar. Ve Allah Azze ve Celle de böyle bir milleti cezasız bırakmamaktadır. Onlar Rablerinin ayetlerini inkar ettikleri zaman, Rablerinin ayetlerini inkar etmenin bir bedeli olacak yani. Ne zaman böyle bir günah işlenmişse, mutlaka Allah Azze ve Celle mühleti verdikten sonra, mühletin bitiminde şiddetli bir azap vermiştir. Ve ondan sonra iman edenleri kurtarmış ve yeryüzünde yeni bir hareket başlatmıştır. İman edenlerle yeni bir hareket başlatılmıştır. Allah Azze ve Celle yeniden ikaz etmiş olmaktadır. İman edenler yeryüzüne bırakmak suretiyle, kafirlerin kökünü kesmek suretiyle, dünyaya Allah iyilik yapmış olmaktadır. İnsanlara iyilik yapmış olmaktadır. Bu şekilde Allah Azze ve Celle'nin azabında bile bir rahmet vardır. Eğer o azap olmasaydı, insanlar, daha sonraki nesiller daha kötü olacaklardı. Her azap insanoğluna bir ikaz idi. Allah'ın lütfu da hoş, kahrı da hoş idi. Allah Azze ve Celle bu şekilde bir peygamberin kıssasını da burada bitiriyor mesajlar vermek suretiyle. Kur'an peygamberlerin kıssalarıyla bize mesajlar verir. Bu kıssalar bize mesaj vermek içindir. Tarih bilgisi vermek için değil. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Senin uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.